5. Bölüm. Kane'de temporal lob epilepsisi TLE vardı. Doktor ona koku ve görsel duyularıyla ilgili anomalilerin nöbetlerin başlangıcına işaret ettiğini anlattı. Ayrıca sesler de duyabilir ya da dejavu da yaşayabilirdi. Yani bazı olayları yaşarken ona sanki bunları önceden de yaşamış veya görmüş gibi gelebilirdi. Tüm bu kokular, görüntüler, sesler ve duygular nöbet öncesi auranın bir parçasıydı. TLE hastalarının hepsinin bu auraları yaşadıklarını bilmesi Kane'i rahatlatacaktı sözde. Ama tam tersi oldu. Bir sonraki yıl karabasan gibiydi. Sürekli hastaneye yatırılıp duruyordu. Ve her nöbet bir öncekinden kötü oluyordu. "David, inan bana bunları bilmiyordum," dedi Jasper kardeşi anlatınca. "Özür dilerim." Kane omuz silkti. "Bilsen ne olacak ki? Elinden bir şey gelmez." "Biliyorum ama keşke söyleseydin," dedi omuzu seyiren Jasper. "Neden nöbet geçiriyorsun? Nedenini biliyorlar mı?" Doktor bunun idiopatik olduğunu söyledi. Yani anlayacağın hiçbir fikirleri yok bu konuda. Tedavi edemiyorlar mı? Kane başını salladı. Bu yıl içinde 6 farklı antiepilepsi ilacı denedim. AE ilaçları beni kusturmaktan başka işe yaramadı. Hadi ya, dedi Jasper. Ben epilepsiyi tedavi edebildiklerini sanırdım. İlaçlar ve diğer tedaviler hastaların %60'ında işe yarıyor. Ben şanslı %40'ın içindeyim. Jasper bir yorumda bulunamadan kapı çalındı. ''Girebilir miyim?'' diye sordu gereksiz bir nezaketle Doktor Kammer ve daha onlar cevap vermeden odaya girdi. Kane, ''Tabii buyurun'' dediğinde adam zaten odadaydı. Doktor Kammer, Kane'in dosyasını aldı ve okumaya başladı. Başını sallayıp duruyordu. Sanki içinden kendi kendine konuşuyordu. Sonunda dosyayı bir kenara bıraktı, elindeki minik ışıkla Kane'in gözlerine baktı ve bir adım geri çekilip durdu. ''Nasıl hissediyorsun kendini?'' ''Yorgunum ama iyiyim.'' ''Nöbet başlamadan önce aura ne kadar sürdü?'' ''Birkaç dakika.'' Ya, VSS tedavisinden beri yaşadığın en kısa aura yani. Evet, Kane ameliyattan kalan yara izini elledi. 3 ay önce Doktor Kammer boynundaki bir sinirin altına pilli bir cihaz yerleştirmişti. Vagus sinir simülasyonu olarak bilinen yöntem bu yolla tedavi edilmeye çalışılan hastaların ancak %25'inde işe yarıyordu. Tedavinin başarı oranı bu denli düşük olmasına rağmen çaresiz olan Kane bunu bile denemişti. Ne yazık ki o şanslı %25'in arasında değildi. Doktor Kammer iç geçirdi. ''Sana ne diyeceğimi bilmiyorum David. Yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Piyasadaki tüm ilaçları da denedik ve hiçbirinin bir etkisi olmadı. Açıkçası senin için yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı.'' Doktor Kammer duraksadı. ''Eğer benim çalışmam konusunda fikrini değiştirmediysen tabii ki.'' Doktor Kammer 9 ay kadar önce Kane'e ilaç denemesi yaptığı bir araştırmada kobay olmasını önermişti. Başta Kane bunu kabul etmişti. Hatta gerekli tüm kan testlerini yaptırmış ve tüm gerekli evrakları hazırlamıştı. Ama son anda Doktor Kammer olası yan etkileri saymaya başlayınca Kane bu işten vazgeçmişti. Ama bu son ameliyattan önceydi. O zamanlar umudunu yitirmemişti daha. Doktor Kammer'ın nazikçe ifade etmeye çalıştığı gibi başka seçenek kalmamıştı artık. Eğer nöbetler devam ederse birkaç yıla kalmadan bitkisel hayata girecekti. Bu yıllar boyunca da korku içinde yaşayacak ve sudan çıkmış bir balık gibi çaresizce kendini yerlere atıp tepineceği zamanı asla bilemeyecekti. Çalışmanızda hala bana yer var mı? Dün yoktu ama bu sabah bir hastam ayrıldı. O yüzden hasta neden ayrıldı? Diye araya girdi Kane. Neden mi? İlaç yüzünden karabasanlar gördüğünü iddia etti. Bence bu psikosomatikti. Doktor durdu ve derin bir nefes aldı. Neyse, yeni bir kişiyi daha ekibe alabilirim ama hemen karar vermelisin. Tamam, dedi Kane hiç duraksamadan. Sana saydığım yan etkileri hatırlıyorsun değil mi? Nasıl unutabilirim ki? Ha tabii bir de ailende şizofreni vardı değil mi? Jasper elini kaldırdı. Doktor Kammer dönüp ona baktığında sanki Jasper'ı ilk defa görüyormuş gibiydi. Siz ikizi olmalısınız. David son zamanlarda bir kriz geçirdiğinizi anlattı. Öyle mi? Jasper Kane'e baktı. Kane ise sadece başını salladı. Sanki kardeşine soruya cevap ver sonra sana anlatırım der gibiydi. Jasper doktora doğru döndü. Evet. Ne zaman taburcu edildiniz? 5 hafta oldu. Hangi ilaçları kullandınız? Şu anda Zyprexa kullanıyorum. Ama daha önce Seroquel kullandım. Bir arada Risperdal verdiler. İlginç. Şimdi semptomlar kontrol altında. Öyle mi? Artık hükümetin beynimi çalacağını söyleyen küçük cücelerin seslerini duymuyorum. Eğer bunu kastediyorsanız semptomlar derken ben senden, dedi Jasper sanki acı çekiyormuş gibi gülümseyerek. Kane Jasper'a bakan Doktor Kammer'ı süzdü ve kendini doktorun yerine koymaya çalıştı. Onun gözlerinden Jasper'ı görmeye çalıştı. Jasper'ın şizofrenisi görünüşünü de etkilemişti. Artık yakışıklı değildi ve aklı başında bir insan bu adamla aynı kaldırımda bile yürümek istemezdi. Biraz sonra Doktor Kammer Kane'e döndü. Ne yapmak istiyorsun? Diye sordu Doktor Kammer. Seçeneğin var mı ki? Diye iç geçirdi Kane. Yapalım şu işi. İyi, dedi Doktor Cameron, neredeyse gülümseyerek. Asistanıma söylerim, işlemleri halleder. Yarın hastaneden taburcu olacaksın. Ama her üç günde bir geri gelmen gerekecek kan testi için. Ayrıca nöbetlerinin ve auralarının zamanlarını ve sürelerini kaydetmeni istiyorum. Eğer şizofrenilere özgü semptomların olursa, örneğin yanılsamalar, konuşma bozuklukları, halüsinasyonlar ve eğer bunlar nöbetlerle ilgili değilse o zaman... Bir dakika, Jasper ayağa kalktı. Doktor Cameron monoton bir ses tonuyla anlattıklarını kesmek için elini kaldırdı. Neden şizofren semptomları olsun ki? Doktor Cameron sanki haddini bilmez bir çocuk konuşuyormuş gibi dönüp baktı Kane'in ikizine. Ama Jasper'ın gözlerindeki ateşli ifadeyi görünce soruya cevap vermeye karar verdi. Geliştirmeye çalıştığım antiepileptik ilacın bir yan etkisi de beynin dopamin salgısını arttırması. Eminim siz de bunları biliyorsunuzdur. Dopamin salgılarının şizofreni ile bağlantısı vardır. İlaç dopamin salgısını arttırdığı için David'in şizofren nöbetleri geçirme olasılığı var. Doktor Cameron, Kane'in ve Jasper'ın birbirine tedirgin bir şekilde baktıklarını görünce hemen sözlerine devam etti. Kesin olacak diye bir şey yok ama ufak da olsa bir risk var. Ne kadar küçük bir riskten söz ediyoruz diye sordu Jasper. %2'den az dedi hemen Doktor Cameron. Eğer böyle bir şey olursa o zaman ilacı hemen keseriz değil mi diye sordu Kane. Doktor Cameron başını salladı. Yo hayır, bu çok tehlikeli olur. İlacın etkilerini göremesek bile yine de etkili olabilir. Eğer ilacı birden kesersen o zaman çok ağır nöbetler geçirebilirsin. O zaman şöyle sorayım soruyu. Çıldırmaya başladığımda tam olarak ne yapmamı öneriyorsunuz? İnsanın kendisinde bir akıl hastalığını teşhis etmesi çok zordur. Bu yüzden de haftada bir asistanımla bir araya gelip psikolojik değerlendirme yapabilirsiniz. Kane yastığına yaslandı. Jasper'ın yüzüne bakınca kardeşinin bile kendisine acıdığını hissetti. Hapı yutmuştu. Kane gözlerini kapayıp dünyadan kopmaya çalıştı. Doktor Cameron sözleri çınlıyordu kulaklarında. Şizofreni. Kane bile bile böyle bir riski göze aldığına inanamıyordu. Ama eğer nöbetler şiddetlenerek devam ederse Jasper'dan da kötü durumda olacaktı. Başka seçeneği yoktu. Tamam derken Kane bir yandan rahatlamıştı, bir yandan da ödü patlıyordu. Anlaştık o zaman. Doktor Cameron kapıya doğru yönelmişti ki durdu ve Kane'e döndü. Ayrıca eğer gerekli olursa seni bir akıl hastanesine yatırabileceğime dair bir izin belgesi de imzalaman gerekecek. Kane tek kelime etmeden doktor odadan çıkmıştı bile. Tatlı adam, dedi Jasper dala geçerek. Tabii ya, ne demezsin, yemeden yanında yat. Bir an için sessizlik oldu. Sonra Jasper, demek bu işi yapacaksın öyle mi? Diye sordu. Mecburum. Ağabeyin gibi olmaktan korkmuyor musun? Deli olup ağzından salyalar saçarak dolaşmak var dar garsar. Kane'in birden nefesi kesildi. Jasper, iyi olduğuna emin misin? Kafiyeli konuşmak da semptomlardan biri. Bir şeyim yok, dedi Jasper, Kane'in sözünü keserek. Jasper gülümser gibi dudaklarını büktü. Kafiyeli konuşmak hoşuma gidiyor, hepsi bu. Şiir gibi, seviyorum işte. Birkaç kere dilini şaklattı. Sanki söylediklerini vurguluyordu. Gelelim senin durumuna. Emin misin bunu yapmak istediğine? Başka şansım yok ki. Bu şekilde yaşamaya devam edemem. Nöbetler devam ederse o zaman zaten... Kane lafını bitiremedi. Kalmamı ister misin? Birkaç gün kanepede yatarım istersen. Kane başını salladı. Yok sağ ol, ben iyiyim. Bunu tek başıma yapmak istiyorum, bilirsin işte. Bilirim, dedi Jasper kirli sakalını kaşırken, bilirim. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Şizofreni nasıl bir şey? Diye sordu Kane tedirgin bir şekilde. Kardeşine daha önce bunu hiç sormadığını düşündü bir yandan da. Nasıl hissediyor insan kendini? Jasper omuz silkti. Hiçbir şey oluyormuş gibi hissetmiyorsun. Yanılsamalar gerçek gibi, doğal, hatta olması gerektiği gibi. Sanki hükümetin düşüncelerini okumaya çalışması dünyanın en mantıklı ve doğal şeyiymiş gibi geliyor. Ya da en yakın dostunu seni öldürmesi falan. Bir an sustu kaldı. Bu yüzden çok korkutucu. Jasper sözlerine devam etmeden yutkundu. Önemli olan şu. Her ne olursa ya da sen ne olduğunu sanıyorsan yine de kontrol sende. Kim olduğunu ve hala kendin olduğunu hatırlamaya çalış. Bununla başa çıkmaya çalış. Kendini güvenceye al. Güvenli mekanlar seç. Güvenebileceğin insanlarla birlikte ol. Yarattığın dünyada mantıklı kararlar vermeye çalış. Sonunda bir şekilde gerçeği buluyorsun. Gerçeğe dönüyorsun. Kane başını salladı. Jasper'ın söylediklerini yapmak zorunda kalmayacağını umuyordu. Peki, dedi normal bir şeylerden söz etmek için konuyu değiştirmeye çalışarak. Nerede oturuyorsun bu aralar? Aynı apartmandayım. Kampüsten birkaç sokak ötede. İyiymiş. İkisi de bir süre bir şey demediler. İki kardeş gelecekte başlarına gelebilecekleri düşünüp korkuyorlardı. Sonunda Jasper saatine bakıp ayağa kalktı. Eğer kalmamı istemiyorsan ben kalkayım. Bir sonraki otobüse yetişeyim. Kane kardeşinin gitmek isteyince kendisini bu kadar kötü hissedeceğini beklemiyordu ve kendi tepkisine şaşırdı. Herhalde bu ifadesine de yansımıştı. Çünkü Jasper hemen sözünü geri aldı. Eğer istersen hasta olduğumu söyler birkaç gün izin alırım. Hayır ben iyiyim. İşte başım belaya girsin istemem. Eminim iş bulmak zordur. Hele bir de insan. Kane cümlesini tamamlamadı ama ne diyeceği belliydi. İnsanın deli raporu varsa demek istiyorsun galiba, doğru mu anlamışım diye sordu Jasper. Yapma lütfen dedi Kane yorgunluktan bitkin bir halde. Ne demek istediğimi anladın işte. Haklısın, boş ver. Bu aralar tedirginim ve gereksiz alınganlık yapıyorum. Hiç dert etme, ben de aynı durumdayım. Kane kardeşine elini uzattı. Artık neredeyse onunla iki yabancı gibiydiler. İlişkilerinin nasıl bu hale geldiğini o da bilmiyordu. Geldiğin için teşekkür ederim. Gerçekten iyi geldi. Ben kalkıp seni görmeye gelmedim. Ama sen geldin. Jasper elini sallayarak bunun önemli olmadığını ima etti. İnsanın niye ikizi olsun ki böyle durumlarda yanında olmayacaksa? Döndü ve kapıya doğru yöneldi. Ama birden eşikte durdu. Bir ayağı odanın içinde, öteki koridordaydı. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni cepten ara, kara, tara, yara. Sağ ol dedi Kane tedirgin bir şekilde. Yanında olduğunu bilmek çok güzel. Jasper gidince Kane birden gerçekten de öyle olduğunu anladı. Julia aşık olduğunu biliyordu. Ondan ayrıyken kalbi sızladığı, birlikteyken elleri titrediği için biliyordu. Sevişirken nefes darlığı çektiği, gelince sıcacık bir uyuşukluk her yerini kapladığı ve kemiklerini jöleymiş gibi hissettiği için biliyordu. Dahası hep kendini güvende hissediyordu. Pity'nin kollarındayken hiç kimse ona bir şey yapamazdı. Pity, ona taktığı bu isme de bayılıyordu. Hayatını değiştirmişti bu adam. Julia buna inanamıyordu. Onunla tanıştığında genç bir kızdı. Şimdi ise bir kadın olmuştu. Julia 2 yıl önce doktorasına başladığında birini bulabileceğini düşünmüyordu artık. Yaşı çok gençti ve romantik bir şeyler yaşaması gerektiğini biliyordu. Ama hiçbir erkekle çıkmamıştı. Bu yüzden de aslında çok da bilmiyordu neler kaçırdığını. Lisedeyken, sonrasında da üniversitedeyken hiçbir erkek ona ilgi göstermemişti. Julia garip olduğunu düşünmeye başlamıştı. Onda garip şeyler vardı ve herkes bunu görebiliyordu herhalde. Umut etmekten bıktı. Hayal kırıklıklarından sıkıldı. Bu yüzden de içine kapandı. Ta ki Pity ile tanışıncaya kadar. İlk kiminle yatacağını sorsalardı aklına gelecek son kişi Pity olurdu. Kendinden 20 yaş büyük tez danışmanı. Kıllı, ufak tefek bir adamdı. Kalın kaşları, kulaklarında bile ağarmış kılları vardı. Bölümdeki diğer kızlar adamı itici buluyorlardı. Ama bu Julia'nın umurunda değildi. Pity'yi hoş bulduğu için ona aşık olmamıştı. Onun zekasına hayran kalıp aşık olmuştu. Pity bugüne kadar tanıştığı en akıllı, en zeki insandı. İnanılmaz işler yapıyordu. Teorilerini kanıtlarsa, daha doğrusu kanıtladığı zaman ismini herkes duyacaktı. Nobel ödülünü kazanacaktı. Tartışma programlarının aranan yıldızı olacaktı. Herkese hayat dedikleri bu dokunun nasıl enerji, uzam ve zaman eksenlerinde değişen dev bir örgü olup da her şeyin birbiriyle bağlantılı ve ilgili olduğunu açıklayacaktı. Keşke üniversite fonlar konusunda bu kadar sorun çıkarmasaydı. Para sorunu olmasa şimdiye bitirmiş olurdu işini. Bu konuda konuştuklarını hatırlayınca irkildi. ''Bu sefer sana fon verecekler mi sence?'' diye sordu Julia, adamın ak düşmüş kalın telli saçlarını parmaklarıyla tararken. Pity birden buz kesti. Mükemmel anı bozmuştu sanki kız bu sözlerle. ''Özür dilerim.'' dedi Julia hemen. Pişmanlık duyuyordu bu konuyu açtığına. ''Ben asla...'' ''Hayır, önemli değil. Gerçeklerle yüzleşmem lazım. Eğer şu son yaptığım testlerden istediğim sonuçları elde edemezsem o zaman örümcek kafalı üniversite bürokratlarının karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacağım.'' Pity haklıydı. Aslında hepsi bürokrat da özünde. Eğer bilimi umursuyor olsalardı, bürokrat olmak için bilimle ilgili işlerini bir kenara bırakmazlardı. Bunun yerine Pity'ye engel olmaya çalışıyorlardı. Her bir bulgusunu engellemek istiyorlardı. Çünkü onu kıskanıyorlardı. Ama onu durduramazlardı. Julia, son deneylerin teoriyi kanıtlayacağından emindi. O zaman ona para vermek için birbirleriyle yarışacaklardı. Ve adamın dahiyane fikirlerini kabul edeceklerdi. Julia o anı iple çekiyordu. Pity o an geldiğinde ilişkilerini açıklayacağına ve deneyleri durduracağına söz vermişti. Kadın iç geçirdi. O zaman geldiğinde ne kadar rahatlayacağını düşündü. Bir daha o yere asla gitmek zorunda kalmayacaktı. Birden bedeni soğudu, sanki hem ödü patlıyordu hem de garip bir şekilde şevkliydi. Aşırı şevkliydi. Gözlerini kapatınca görebiliyordu. Ama sonra bir anda yok oldu. Uyanıkken orayı hatırlayamıyordu. Ama uyuduğunda rüyalarına giriyordu. Son zamanlarda çok sık hayal görüyordu. Rüyalarında tüm garipliklerin mantıklı bir açıklaması vardı. Ama uyanınca her şey birbirine giriyordu. Karışıyordu. Birkaç hafta boyunca kırmızı beyaz parlayan yuvarlakların içinde sayılar gördü. Sayılar o kadar parlaktı ki gözleri zonkluyordu. Dün akşam da poker hakkında bir rüya görmüştü. Bu çok garipti. Çünkü pokerin kurallarını bile bilmiyordu. Ama rüyasında çok usta bir poker oyuncusuydu. Tüm olasılıkları göz açıp kapayıncaya kadar hesaplayabilen ve bunu beynini uyuşturan çürümüş bir balık kokusuna rağmen yapabilen biriydi. Petey rüyalarına bir anlam yüklememesi gerektiğini söylüyordu. Ama Julia bunların deneyin yan etkisi olduğundan şüpheleniyordu. Petey'in çalışmalarının bir parçası olmak onun için müthiş bir şeydi. Ama bunun yanlış olduğunu biliyordu. Ve bu deneyler sona erdiğinde ilişkileri başka bir boyuta taşınacaktı. Şehrin dışındaki salaş barlarda buluşmak, gecenin bir vakti laboratuvarda sevişmek zorunda kalmayacaklardı artık. Yatakta dönüp tavana baktı. Bacaklarını açtı ve adamın yanında yattığını hayal etti. Onun kollarında uyanmak nasıl olurdu acaba? Sabah kalkıp sevişirlerdi. Daha sonra yatakta kahvaltı ederlerdi. Adam sabah kahvesini içince, sütsüz ve şekersiz içerdi kahveyi, yine sevişirlerdi. Kadın uzanıp baldırına dokundu ve birden bedenini ateş kapladı. Hayatında ilk defa mutluydu Julia. Çıplak karnının üstünde ellerini gezdirirken saati çaldı. Bir an bile tereddüt etmeden yataktan fırlayıp banyoya koştu. Çünkü ilaçları oradaydı. Şeffaf şişenin üstünde bir şey yazmıyordu. Petey ilaçların laboratuvardan alındığını bilinmesini istemiyordu. İlaç kaç maç taç dedi. Sonra da sürekli kafiyeli konuşmak istediği için kendine gülerek 50 miligramlık iki tableti eline aldı. Son zamanlarda bunu çok sık yapmaya başlamıştı. Nedenini bilmiyordu. Ama bunu çok komik buluyordu. Ne yazık ki Petey onunla aynı fikirde değildi. Sevişirlerken ilk kafiyeli konuştuğunda adam birden irkilmişti. Bu sevişmenin etkisiyle bir irkilme değildi. Eğer bu Petey'nin hoşuna gitmiyorsa kafiyeli konuşmayacaktı. Onu mutlu etmekten daha önemli bir şey yoktu. Başını arkaya eğip iki hapı yuttu ve hemen su alıp içti. Ağzında tebeşir yutmuş gibi acı bir tat kalıyordu hep. Ama bundan beteri vardı. Koku. İlk başlarda koku Julia'yı korkutmuştu. Ama Petey bunun önemsiz bir nörolojik yan etki olduğunu söylemişti. Endişelenecek bir şey yoktu. Julia da bunu kafaya takmadı. Petey'nin ona yalan söyleyecek hali yoktu. Asla kendisine yalan söylemeyeceğini biliyordu. Sabah olduğunda da hiçbir şey daha iyi değildi. Nava avucunun içiyle saatin alarmını vurup susturduğunda bunun böyle devam edemeyeceğini düşündü. 6 yıldır herhangi bir aksilik olmaksızın ABD hükümetinin sırlarını başka devletlere satıyordu. Ama dün akşam bu işi artık bırakması gerektiğini anlamıştı. Günün birinde eninde sonunda onu yakalayacaklardı ya da bu işi yaparken ölecekti. Birinden biri mutlaka olacaktı. Eğer ajan meslektaşlarını satsaydı ya da silah teknolojisiyle ilgili bilgi sızdırsaydı şimdiye tropikal bir adada gününü gün ediyor olurdu. Ama bu iki işe hiç bulaşmamıştı. Nava insanların hayatını kurtarabilecek ya da rekabeti arttırabileceğini veya eşitleyebileceğini düşündüğü bilgileri satıyordu. İsrail'in Mossad'ına Filistinli teröristlerin yerlerini bildiriyor ya da Avusturya karşı istihbarat birimine Çek Cumhuriyeti'nin uydu fotoğraflarını satıyordu. Bunun gibi birçok iş çeviriyordu. Çünkü hiç kimseye ve hiçbir ülkeye bağlılık hissetmiyordu. Onun ülkesi yoktu. Dün akşam aldığı para bugüne kadar kazandığı en yüksek meblağıydı. 8 ay çalışmıştı bu para için. Şu anda Kayman Adaları'ndaki hesabında 1,5 milyon dolar vardı. Bu para onu krallar gibi yaşatmasa da kaçmasına yeterdi. Şu anda kaçıp gidebilirdi. 6 ayrı kimliğinden birini tescil eden belgelerden birkaçını alıp nereye gittiğinin bile bir önemi olmadan bir uçağa atlayıp yeni ufuklara yol alabilirdi. 48 saat içinde kayıplara karışabilirdi. Aslında bunu düşünmüyor da değildi ama bunun pek de akıllıca olmadığını biliyordu. CIA bir tetikçiyi kaybedince pek de mutlu olmazdı ama peşine düşecek halleri de yoktu. Ancak Spetnaz farklı düşünecekti. Kuzey Koreliler kesinlikle peşini bırakmazlardı. Bu iş yıllarca sürse bile onu arar, bulur ve öldürürlerdi. Kaçmak bir seçenek değildi. Garip işler çeviren kökten dinci terörist örgütle ilgili bilgileri CIA'nin veri tabanından yine çalması gerekecekti. Sonra da bunları Korelilere iletecekti. Bu iş bitince de kayıplara karışacaktı. Kuzey Korelilerle işi bitince de hemen New York'tan ayrılacak ve hayatına yeniden başlayacaktı. Bu kararı verdiği anda BlackBerry titremeye başladı. Mesajlar hep aynı olurdu. Gece ona nerede ve ne zaman diski bırakacakları bildirilirdi. Bırakılan veri diskinden yeni görevine ilişkin bilgileri alırdı. Bu devirde bir sonraki görevle ilgili bilgileri bu şekilde aktarmak biraz çağ dışıydı. Ama teşkilat başka türlü güvenliği sağlayamıyordu. Artık değişen tek şey teknolojiyi kullanıyor olmalarıydı. 20 yıl önce DOT matris yazıcılarda basılmış bilgi notları verilirdi. Bugünlerde ise ışığa duyarlı DVD'ler veriyorlardı. Işıkla temas ettiği andan itibaren 20 dakika içinde okunamıyordu bu DVD'ler. Ancak özel olarak tasarlanmış dizüstü bilgisayarlarda çalışıyordu. Nava'nın yan odada böyle bir aleti vardı. Buna da minik bir kamera bağlıydı. Ekrana bakan kişinin retinasını tarıyor ve bilginin ulaşması gereken kişi tarafından okunduğunu teyit ediyordu. Başkası bakmaya çalışırsa program kilitleniyordu. Nava banyoya gidip yüzünü yıkadı. Sonra gidip BlackBerry'sindeki mesaja baktı. Mesajı gördüğü anda başından aşağı kaynar sular boşaldı. Bir yer ve zaman yerine iki kelimelik bir mesaj göndermişlerdi. Merkeze gel. Onu merkeze çağıracak tek kişi müdürüydü. Acaba biliyor muydu? Bir önceki gece apartmana girdiğinde peşinden kimsenin gelmediğine emindi. Ama neden müdür onunla yüz yüze görüşmek istesin ki? Yok yok, saçmalıyordu. Müdür devlet sırlarını sattığını bilse onu merkeze gelmesini söylemezdi herhalde. Şimdiye kapısına birkaç izbandut dikmiş ve onu alıp hapse götürmüş olurlardı. Belki de Nava'nın böyle düşünmesini istiyorlardı. Eğer güç kullanarak onu alt etmeye çalışırlarsa kaçma ihtimali vardı. Ama CIA'in New York bölge ofisine girerse kaçması imkansızdı. Eğer kaçacaksa şimdi kaçması gerekiyordu. Yoksa artık bunun içinde mi çok geçti? Eğer dairesini gözetim altına tutuyorlarsa onun şehri terk etmesine asla izin vermezlerdi. Aklından bir anda bin bir düşünce geçti. Karar vermek için zamanı olmadığının da farkındaydı. Mesaja baktığı anda elindeki aletten nerede olduğunu öğrenmişlerdi bile. Eğer yarım saat içinde teşkilatta olmazsa bir şeylerin ters gittiğini anlayacaklardı. Gözlerini kapayan Nava derin bir nefes aldı. Bir yandan da zamanının geçtiğinin farkındaydı. Gidecek miydi, kalacak mıydı? Aslında çok basit bir seçimdi bu. Ama bunun sonucunda başına gelebilecekler hiç de basit değildi. Bir dakika içinde gözlerini açtı. Kararını vermişti. Üç tane silah kuşandı. 9 milimetrelik bir Sig Sauer vardı omuz askısında. Bacağına da 9 milimetrelik yarı otomatik bir Glock bağladı. Bıçağını çizmesine sıkıştırdı. 4 tane sahte pasaportunu ve 50'lik 5 kutu mermi alıp kapıya doğru gitti. Çıkmadan önce son bir kez omuzun üzerinden dairesine baktı. Bir daha buraya dönebileceğini hiç sanmıyordu. Sokağa çıktığında bir taksi buldu. Acele etmesi gerekiyordu. Hava o kadar soğuktu ki Jasper'ın ağzından dumanlar çıkıyordu. Ama bu onun umurunda değildi. Soğuğu hissetmek bile güzeldi. Parmakların ucundaki acı ona hayatta olduğunu hatırlatıyordu adeta. Artık iş başındaydı. Birkaç haftadır antipsikotik ilaçlarını almıyordu ve bedenini ilaçların etkisinden arındırmak üzereydi. Sanki biri ağzına bir hortum sokmuştu ve beynini çevreleyen bulutlar dağılmış gibiydi. Eğer sokaklar insanlarla dolu olmasaydı binaların önünden koşar, sırf bu duyguyu tadabilmek isterdi. Kendini müthiş hissediyordu. Çok iyiyim. Kim sim tim diye bağırdı sokağın ortasında Jasper'a. Garip garip bakanlar da vardı ama bu onun umurunda değildi. Kafiyeli konuşmak çok hoşuna gidiyordu. Kendini iyi hissediyordu. Kafiyeleri duyunca sanki zihninde bir sürü toz zıplıyormuş gibi hissediyordu. Philadelphia'ya geri dönmeyi iple çekiyordu o. Henüz geri dönemezsin. Jasper birdenbire olduğu yerde çakılıp kalınca biri ona çarptı. Çevresindeki her şeyi görmezden gelerek sanki uzaktan gelen bir sesi duymaya çalışıyormuş gibi başını eğdi. Sesi duymuştu. İlaçlar onu yok edinceye, bastırıncaya kadar ses bir yıl boyunca onunla hiç konuşmamıştı. Sesin yankısını zihninde duyunca birden onu ne kadar özlediğini farkına vardı. Sesi o kadar çok seviyordu ki ağlamak istiyordu. Kulakları çınlıyordu. Ses ona bir şeyler söylemek istediğini anlatmaya çalışıyordu. Jasper gözlerini sımsıkı kapadı. Gözlerini kapayınca sesi daha iyi duyabiliyordu. Kalman gerekiyor. Neden? Çünkü kardeşini koruman gerekiyor. Ona ne olacak? Yakında gelecekler. Yanında olup ona yardım etmen gerekiyor. Kim gelecek? Hükümet. Neden onun peşindeler? Çünkü o özel. Şimdi dikkatle dinle. Akan bir nehrin içinde çakılı kalmış bir kayaymış gibi kıpırdamadan kaldırımda duran Jasper'ın yanından insanlar geçerken o gözlerini kapayıp dikkatle dinledi. Ses sustuğunda gözlerini açıp gülümsedi. Dönüp hızla yürümeye başladı. Artık hayatta yeni bir hedefi, yeni bir amacı vardı. Sanki bu onu canlandırmıştı, ona hayat vermişti. David'e yardım edecekti. Kardeşi peşinde olduklarını bilmiyordu ama Jasper biliyordu. Sesin dediklerini yaparsa her şey yoluna girecekti. Yürürken yanlışlıkla omuz attığı yayaların kendisine ters ters baktığından habersiz olan Jasper koşmaya başladı. Acele etmesi gerekiyordu. Daha silah alacaktı.